Meraklısını bilimden herkese iyi akşamlar. Bugün nötron yıldızları ve kara delikleri gözlemek üzerine konuşuyoruz. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünden BAGEP ödüllü Profesör Doktor Tolga Güver. Hocam hoş geldiniz.
İyi akşamlar.
Yine bizim meraklısına bilim ekibi olarak aslında çok uzak olduğumuz bir konuyu bu yayında sizden öğrenmeye çalışacağız. Ve yine adetimiz olduğu üzere en basit soruyla ben gireyim. Astronomide bilgiyi nasıl elde ediyorsunuz? Bize biraz anlayabileceğimiz şekilde en azından anlatır mısınız?
Tabii. Yani astronomi bir nevi aslında biraz biyolojiye bence benziyor. Kontrol edemediğimiz fakat içinde olduğumuz bir ortamdayız, evrendeyiz. Tek yapabildiğimiz gözlemek. Elimizden geldiğince gözlemek. Onun için de tabii biyolojinin aksine ormanlara, doğaya gidemiyoruz ama farklı teleskoplarla, farklı yöntemlerle oradan gelen ışığı en başta, her şeyden önce tespit etmeye çalışıyoruz. Bu radyo bölgede olabiliyor, çok uzun dalga boylarında olabiliyor ya da yüksek enerjilerde, çok kısa dalga boylarında fakat tek tek çok yüksek enerjili ışık tanecikle oluyor. Ya da görsel bölgede işte gözümüzle gördüğümüzü teleskoplarla büyüterek, odaklayarak gözlemeye çalışıyoruz. Daha çok yöntem aslında bunun üzerine kurulu. Bunların dışında nötrinolar dediğimiz bir grup parçacık var. Bunların tespiti üzerine çalışan bir grup var. Bunlar çok daha zor etkileşiyorlar normal maddeyle. O yüzden tespit etmeleri daha zor. Bir de şimdi tabii kütle çekimsel dalgalar çıktı. Ama ağırlık, yani hala tabii işte insanoğlu olarak gözle, fotonlarla çalıştığımız müddetçe elektromanyetik dalgada, optik bölgede özellikle de
bu
çalışıyoruz.
Bu dalga boyları arasında fark var değil mi? Yani bunlar en azından sıralamaya kalktığımızda radyo dalgaları var. Başka neler var?
Tabii yani şimdi bu elektromanyetik Tayf çok büyük bir çok geniş bir aralığı kapsıyor. İşte radyo bölgeden başlıyor, metrelerce dalga boyu olabilir gelen ışığın sonuçta. Fakat buradan alıp ta işte normal milimetrenin 1/100.000'de biri, 1/1000.000'da biri, 1/1000.000'de birine kadar kısa dalga boylarına kadar giden bir şeye sahip, tayfa sahibiz aslında. Farklı durumlarda fotonlar var. Dalga boyu kısaldıkça enerjisi artıyor. O yüzden o fotonların da etkisi artıyor aslında. Tespit anlamında da bazı bunun avantajları falan var tabii ama bir de şöyle bir durum var. Dünya atmosferi de sadece işte kabaca radyo bölgenin bir kısmını bir de görsel bölgeye geçiriyor. Geri kalan bir kısmı ya yansıyor ya soğuruluyor vesaire. O yüzden yer tabanlı gözlemlerde genelde normal teleskoplarla optik bölgede, gözümüzün duyarlı olduğu bölgelerde ya da birazcık kızılötesinde gözlem yapıyoruz ya da radyo bölgede gözlem yapıyoruz.
Tamam, veriyi peki nasıl elde ediyorsunuz ve nasıl analiz ediyorsunuz? Yani asıl buradaki bilimsel bilgiye nasıl ulaşıyorsunuz?
Yani şöyle, aslında işte bu akşam hava açık olsa teleskobumuzu çeviriyoruz ve telefonlarımızdaki kameraların daha kaliteli versiyonlarıyla diyelim. Çünkü çok sönük cisimlerden cisimleri gözlememiz gerekiyor. Genelde hani gözümüzle görebileceğimizin en azından birkaç milyon katı sönüklükte cisimleri, hani bugünün anlamında biraz bilimsel çalışma yapabilmek için de gözlemek gerekiyor. Gelen optik bölgedeysek, yani en basitinde bir ayna, parabolik bir ayna var. İşte birkaç metre olabilir büyüklüğü mesela. Bu birkaç metrelik bir havuz gibi düşünelim. Fotonlar geliyor, ışık. Onları topluyor ve odaklıyor belli bir merkeze. Tam o odakladığı noktaya, aynı gözün çalışma prensibi gibi aslında, bir dedektör kamera koyuyoruz ve bu gelen veriyi kaydediyoruz. Kaydederken işte geliş zamanı gibi bir sürü başka ek bilgileri de kaydediyoruz. Sonra bir miktar kalibrasyon dediğimiz işler yapıp dedektörün kendi gürültüsünden, işte o anki yer tabanlı gözlem yapıyorsak atmosferik etkilerden arındırmaya çalışıyoruz ki çünkü bize hani cismin kendisinin parlaklığı lazım. Yani atmosferin etkisinden arınmış hali lazım. Bunları yapıp sonra da diyoruz demek ki burada bu cisim var. Bu cisim şu kadar parlaklıkta. Başka yollarla bu cismin az çok en azından uzaklığını tayin edebiliyorsak diyoruz ki bu kadar uzaktan bana bu kadar foton geldiyse eğer demek ki bu cisimden şu saniyede şu kadar foton üretiliyor demektir. İşte bunu optik bölgede diyoruz. Optik bölgenin farklı kısımlarında ya da ne bileyim radyo bölgede işte yüksek enerjide diyoruz. O zaman demek ki bu nasıl bir mekanizma, hangi fiziksel süreçler böyle fotonları üretebilir? ve bunlar işte radyoda, optikte şey yapabilir diye tartışıyoruz ve oradan da artık orada nasıl bir süreç işliyor onu anlamaya çalışıyoruz.
Sizin çalıştığınız dal yüksek enerji astrofiziği.
Doğru.
Bu ne demek, bize biraz bunu açıklar mısınız?
Ya, tabii bu işte hani böyle kabaca ortaya optik bölgeyi koyarsak düşük enerjilere doğru gittiğimizde radyo bölgeler var, fotonlar olarak. Yüksek enerjilere doğru gittiğimizde de işte X ışınları ve gama ışınları geliyor. Biz daha çok, arada da tabii mor ötesi bölge var. Biz daha çok bu tarafla çalışıyoruz. Burada şimdi şöyle bir şey var, az önce belki tam şey olmadı. Gelen fotonların tespiti aslında onların dalga boyuna da birazcık bağlı. Fotonun dalga boyu işte büyükse, birkaç metre gibi, kocaman bir çanak koymamız gerekiyor ki doğru şekilde tespit edebilelim. Aksine çok küçükse de bu sefer başka teknikler, başka fiziksel süreçler, aslında mekanizmalar kullanmak gerekiyor. Doğa böyle bir seçim yapmıyor aslında, ama biz insanoğlu bunları anlamaya çalışırken bu seçimi yapmak durumunda kalıyoruz. Yani bir kısım insanlar radyo bölgede çalışmaya daha meraklı oluyor, seviyor. Bir kısım da böyle daha yüksek enerjili işlerle uğraşıyor. Yani
peki,
biraz onlardayım.
Sizin çalıştığınız alan yüksek enerji astrofiziği özellikle hangi fiziksel olayların anlaşılmasında kullanılıyor?
Tabii işte dediğim gibi aslında doğa kendisi bunu özel olarak seçmiyor çoğunlukla. Fakat şunu yapıyor, mesela güneş karakteristik olarak işte optik bölgede en büyük ışınımını yapıyor. X ışınlarında da tabii ışınım var, yüksek enerjilerde de, radyoda da var. Ama çok daha küçük, çok daha az miktarda. Böyle olunca tabii çok uzaktaki bir gözlemci için aslında güneş bir X ışın kaynağı olarak, yüksek enerjili bir kaynak olarak çok da ilginç değil. Bizim durumda yüksek enerjilerde daha çok olan şey bu ölü yıldızlardan, aslında ölümleriyle beraber diyebiliriz belki de, gelen ışınım oluyor. Çünkü biraz kütleleri yüksekse eğer yıldızların, güneşe kıyasladığımızda, birincisi bir kere süpernova patlamasıyla bir patlıyorlar. Bu patlama ve sonrasında X ışınları, yüksek enerjili ışınım açığa çıkıyor. Ardından geriye kalan cisim işte bir nötron yıldızı ya da bir kara delik olabiliyor pek çok durumda. Bu nötron yıldızı ilk oluştuğu zaman birkaç milyon derece sıcaklıkta oluyor. Ki bu da işte X ışınlarına tekabül ediyor aslında, enerji anlamında bakarsanız. Bu yüksek sıcaklığı takip etmeye başlıyoruz. Nasıl soğuyor, nasıl bir cisim bu nötron yıldızı, onu anlamaya çalışıyoruz. Kara delikler, yıldız kütleleri kara deliklerde, etraflarında başka bir yıldız daha varsa onun aktardığı maddeyi kendi etraflarına çekip bir şekilde X ışını üretecek kadar yüksek sıcaklıklara ulaşmasına sebep oluyorlar. Onlar var. Bir de galaksi çekirdekleri önemli bir konu. Bazı, aslında bugün az çok biliyoruz ki bütün galaksilerin merkezlerinde süper kütleli kara delikler dediğimiz kara delikler var. Birkaç milyon en azından güneş kütleli. Bizim galaksimiz Samanyolu'nda mesela 4 milyon güneş kütleli bir kara deliğe sahibiz. Bazı durumlarda bu kara deliğin çok bize bir etkisi yok da, bazı durumlarda bu kara deliğin yakınlarında çok fazla miktarda madde oluyor. Gaz ve toz, yıldızlar arası gaz ve toz. Ve kara delik bunlardan bir kısmını kendi üzerine doğru çekmeye başlıyor. Oluşan bu süreç sonucu ciddi bir kütle çekimsel enerji açığa çıkıyor. Çünkü aslında bir düşme hareketi yapıyor madde. Çok uzaktan kütle çekimsel potansiyel içine düşüyor. Ve burada açığa çıkan enerjinin bir kısmı ışınım olarak yayınlanıyor. Bunların aşırı olduğu durumlara aktif galaksi çekirdekleri diyoruz. Bunlardan evrende çok var, çok da yaygınlar. Galaksilerin merkezlerinde bazı durumlarda birkaç milyar güneş kütleli kadar büyük olabiliyor kara delik. Bunlar radyoda da, X ışınlarında da vesaire ışınım yapıyorlar. Son bir şey daha da, biraz daha da belki ilginç olanı, evrende galaksiler böyle kendi başlarına çok fazla durmuyorlar. Aksine gruplar, kümeler halinde bulunuyorlar. Birkaç bin galaksi bir arada bulunuyor. Ortak bir kütle çekim merkezi etrafında yörünge hareketleri yapıyorlar. X ışınları bunları da anlamamız için çok faydalı oluyor. Çünkü bu galaksiler, işte birkaç bin galaksi böyle kendi etrafında dönerken bir yandan da o galaksileri çevrelemiş çok sıcak bir gaza sahipler. Yıllarca, tabii milyarlarca, hani yıl boyunca birbirleriyle etkileşen bu galaksilerin yıldız arası ortamı aslında. Zamanla ortama, galaksiler arası ortama yayılmışlar. Bu da çok sıcak. Bu da X ışınlarında parlıyor. İşte birkaç 10 milyon Kelvin vesaire gibi, 10 milyon derece gibi sıcaklıklara ulaşıyor. Bunlar hep işte yüksek enerji astrofiziğinin konuları aslında.
Başlığa dönersek biraz bahsettiniz ama ben daha fazla ayrıntı da isteyeceğim sizden. Nötron yıldızları ve kara delikleri gözlemekten bahsettik. Nötron yıldızı tam olarak nasıl oluşuyor bize? Biraz daha ayrıntı anlatır
mısınız? Şimdi nötron yıldızı veya işte kara delik aslında az önce söylediğim gibi güneşten yüksek kütleli bir yıldız varsa, daha yüksek işte kabaca 8 katı fazla kütlesi varsa sonuçta yıldız dediğimiz şeyi önce bir isterseniz bir dakika özetleyeyim. Lütfen. Yıldız dediğimiz şey aslında bir boşlukta bir gaz topağı belli bir kütle merkezi etrafında çökme hareketiyle başlıyor olay. Bu çökme hareketi bir noktada tabii boşluktayız ve kütle merkezi işte ne bileyim o an tesadüfen yan yana gelmiş 3-5 atom oluyor ilk başta belki ama yavaş yavaş oraya doğru bu diğer parçacıklar düşmeye başlıyor. Bir süre sonra sıcaklık o kadar artıyor ki o merkezde yoğunlukla beraber hidrojen yanıp helyuma dönmeye başlıyor. Yani bir işte hidrojen bombası aslında oluyor orada. Bu yanmanın ürettiği iç enerji düşmeyi dengeliyor. Artık daha fazla düşmesine izin vermiyor parçacıkların, gaz ve tozun. Bu duruma biz aslında yıldız diyoruz. Yani yıldız dediğimiz şey bu durum. Evrende en bol bulunan element de hidrojen olduğu için çoğu yıldızın bu hidrojeni yakıp helyuma dönüştürme süreci uzun sürüyor. Güneş için işte bu toplamda 10 milyar yıl mertebesinde. Fakat bir şeye bağlı sürecin kendisi hatırlarsınız kütle merkezine düşmeye çalışan parçacıklardı. Öyle olduğu için de eğer çok yüksek kütleliyse başlangıçta oluşan yıldız bu hayatını kısa sürede tüketmek zorunda. Çünkü içerideki hidrojeni çok daha hızlı yakıyor düşmeyi durdurabilmek için. Böyle olunca ömrü kısa sürüyor. İşte Güneş'in 8 katı, 10 katı veya daha yüksek kütleli yıldızlar ömürlerini bizim Güneş'in 10 milyar yılda tamamladığı ömürlerini birkaç yüz milyon yılda tamamlıyorlar. Böyle olunca da o çökme hareketini durduracak iç enerjiden yoksun kalıyorlar. Hidrojen helyuma dönüşüyor, helyum karbona vesaire böyle gidiyor. Ne zamana kadar? Demire kadar. Demirin yanması yani iki demir atomunu bir araya getirip birleştirip daha ağır bir element oluşturmak mümkün değil. Ve önemlisi enerji üretip de hani içteki basıncı oluşturacak şeye sahip değil. Tam tersi enerji çeken bir nükleer süreç. Ve bu durum işte o içteki basıncı, dengeyi sağlayan basıncın yok olmasına, yıldızın içe doğru çökmesine sebep oluyor tekrar baştan. Eğer çok yüksek kütleliyse bu çöküşü durduracak hiçbir şey yok bildiğimiz anlamda. Sonuç bir kara delik oluyor. Eğer arada bazı kuantum mekaniksel süreçlerden ötürü diyelim, bir iki süreç var. Biraz kütle daha düşükse, çok fazla da değil ama daha düşükse, o zaman arada nötron yıldızı dediğimiz cisimler ya da hatta bazı durumlarda beyaz yüzey dediğimiz cisimler oluşuyor. Bunlar asıl oluşum bu şekilde oluyor.
Bu son günlerde popüler olmuştu bir kara delik görüntüsü evet. Aslında. Sizin gözleme şekliniz de o fotoğrafta gözüktüğü gibi mi? Nasıl gözlendi de o fotoğraf ortaya çıkabildi?
Şimdi o fotoğrafta aslında şöyle bakmak lazım. O fotoğraftaki asıl olay görüntünün çok keskin olması. Yani fotoğrafın kendisi biraz flu falan diye hani şey oldu ama çok uzaktaki bir galaksinin merkezinde olduğunu düşünürseniz aslında çok keskin bir görüntü. Bu üretilebilecek en keskin görüntü. Bu aynı şeyi ve bunu yapabilmek için bazı teknikler kullanılıyor. Bir tanesi de şu, çok keskin bir görüntü üretmenin optik biliminde en basit yollarından birisi çok büyük bir şey kullanmak, teleskop kullanmak veya dürbün, ne derseniz mercek kullanmak, ayna ya da kullanmak. Bunu tabii o galaksi, o kara delik için düşünürseniz işte dünya büyüklüğünde bir teleskoba ihtiyacınız oluyor. Ama bunu hani şu anda yapabilme durumumuz yok tabii. O yüzden şöyle bir şey yapıyorlar. Tek tek farklı yerlerde küçük küçük teleskoplar var dünya üzerinde yayılmış. Ve bunların her biri çok hassas saatlerle donatılmış vaziyette. Öyle ki her birisi gelen işte orada radyo sinyalini milimetre dalga boyunda sinyali kaydediyor. Ve kaydederken de çok hassas bir şekilde zamanı da kaydediyor. Bu kaydediş daha sonradan veriyi birleştirip tek bir teleskop, tek bir teleskop olsaydı nasıl görürdüğü oluşturabilmeyi sağlıyor. Şimdi aynı şeyi yüksek enerjilerde yapmak çok mümkün değil. Çünkü oradaki fotonların dalga boyu çok kısa hatırlarsınız. Hani radyoya göre milyarlarca kat kısa. Böyle olunca o kaydı, zaman kaydını yapmak çok zor. Dahası orada kullanılan, yüksek enerji kullanılan aynalar o kadar hassas, o kadar şey değil. Dalga boyu büyük olursa gelen ışığın çok daha hani kaba antenlerle işinizi yürütebilmeniz, fotonu odaklayabilmeniz mümkün. Ama çok kısa dalga boylarında bu da pek mümkün değil. Bayağı zor bir iş aslında. O yüzden yüksek enerjide o iş kısa vadede değil, yani orta vadede bile herhalde yapılmaz.
Peki, sizin bunları ölçmek için kullandığınız araçlar nasıl araçlar ve neredeler bunlar?
Şimdi tabii işte bu zaten en önemli şey. Yüksek enerji astrofiziğinde tabii çok yüksek enerjili fotonlar dünya atmosferine girdikleri zaman bizim ikincil parçacık dediğimiz parçacıkları oluşturuyorlar. Bunlar da bir nevi böyle mor ötesi gibi bir dalga boyunda parlama yapıyorlar. Bunların bir kısmını Cherenkov teleskobu denen teleskoplarla yer tabanlı gözleyebilmek mümkün. Ama bunun dışında bütün gözlemlerimizi atmosferden ötürü biz toptan uzayda yapmak durumundayız. Bunun için uydular fırlatılıyor. İlk zamanlar roketler fırlatılmış. Kısa bir süre işte atmosferin çok üst tabakalarına çıkıp daha sonra geri düşen veriyi o sırada kaydedip artık roket o anda nereye bakıyorduysa kaydedip geri düşünce de onu saklayan. Bugünlerde daha çok uydular kullanılıyor.
Peki her yüksek enerji astronomisi çalışan insanın ya da her ülkedeki en azından akademisyenin bunlara ulaşma imkanı var mı? Ve asıl soracağım soru, bunun dışında başka zorluklarınız da var mı? Siz neler yaşıyorsunuz?
Yani şimdi şöyle, yok tabii ki. Yani kişi özel teleskop bile bulmak zor ama, yani optik teleskop bile bulmak zor tabii ama uydu bulmak daha zor. Çok şart da değil aslında. Genelde bunlar ülkelerin işbirliğiyle, kolaborasyonlarla yapılıyor. İşte Amerika, Avrupa Birliği'nin Avrupa Uzay Ajansı var. Japonya'nın Japon Uzay Ajansı var. Ağırlıklı olarak buralardan gönderiliyor uydular. Fakat burada güzel bir gelenek, yerleşik bir düzen var diyelim. O da şu, bir uydu projesi eğer hani birazcık da ciddi bir uydu projesi ise en azından 1 milyar dolar mertebesinde bir yatırım gerektiren bir şey. O yüzden kimse bunun, hani öyle söylemiyorum ama, çöpe gitmesini de istemiyor. Böyle olunca o uydu fırlatılırken, geliştirilirken daha bunun verisi nasıl alınacak, nasıl arşivlenecek, nasıl kaydedilecek, sonra insanlar, çünkü sonuçta biz de bilgisayar mühendisi değiliz mesela, bunları nasıl analiz edecek, nasıl fiziksel yorumlara gidecek diye. Bunların üzerine insanlar çok kafa yoruyorlar, düşünüyorlar ve gerekli sistemleri kuruyorlar. Böyle olunca da uydu gerçekten görevine başladığı zaman başarıyla işte gözlemlerini yapıyor. Yaptıktan sonra bazı durumlarda hiç, bazı durumlarda bir süre bekledikten sonra bu veri açılıyor. Yani siz de gidip NASA'nın ilgili web sitelerinden verileri çekebilirsiniz.
Veriler herkese açık oluyor yani.
Aynen öyle. Bu anlamda mesela açıkçası astronominin diğer dallarından da, hani farklı bilimleri saymıyorum ama, epey aslında avantajlıyız. Yerleşik bir gelenek var çünkü yapılan yatırım çok büyük olduğu için hiç kimse bunun hani birkaç kişinin şey imtiyazına bırakılmasını istemiyor. Öyle bir geleneğimiz var, o yüzden arşivlerimiz iyi.
Dolayısıyla yüksek enerji astronomisinin Türkiye'de çalışmak çok da büyük bir dezavantaj değil diyebilir miyiz?
Yani tabii ki sonuçta karar verici süreçlerde olmadığınız zaman sıkıntılısınız. Yani bu uyduların pek çoğuna biz de proje verebiliriz. Yani ben zaten veriyorum, Türkiye'den insanlar da verebilir. Bunlarda çok bir sıkıntı yok. Bunlar da bilimsel olarak değerli görülürse kabul edilir, ediliyor da bazen. Bazen de edilmiyor ama dediğim gibi yani bütün dünyada 2-3 tane teleskop olduğunu düşünürseniz hani böyle zaten rekabet var. Yani hangi ülkeden olursanız olun. Ama tabii karar verici süreçte olmak, baştan olayı dizayn etmek farklı bir şey. Yani çünkü ne olursa olsun hani başta söylediğim gibi uzaya gönderdiğiniz bir dedektörü bir daha ellemeniz, kurcalamanız mümkün olmadığı için baştan belli bilimsel motivasyonlarla gidiyor. Yani ben şunları gözlemek istiyorum, o zaman tam böyle bir şeye ihtiyacım var, bunu göndereyim deme hakkı orada oluyor. Biz ya ona uyum sağlamak zorundayız bir yerde ya da ya bununla o yapılıyor, evet ama bu da yapılır, dur ben de onu yapayım bari demek bir yerde durumunda oluyoruz.
en büyük zorluklar bunlar yani. Başka bir engel görüyor musunuz burada yüksek enerji astronomisi çalışmak isteyen insanlar için?
Şimdi yüksek...
Belki biraz kişisel de bir soru aslında ama Türkiye'de bunu yapmanın aslında hikayesinde bunu merak ediyorum.
Yüksek enerji astrofiziği açısından bakacak olursak bence Türkiye'de çok avantajlı, güzel bir konumdayız. Avantajımız hocalarımızdan geliyor. En başta işte vefat etti tabii epey bir süre önce ama Hakkı Ögelmen Hoca ile beraber ODTÜ'de işte şimdilerde Ali Hocalar, Sabancı Üniversitesi Ersin Bey, vesaire, Emre Hoca vesaire gibi hocalarla yerleşik bir geleneğimiz var aslında. Ve dünya üzerinde de az çok kendi çapımızda diyelim bir söz sahibi olduğumuz bir alan. Astronominin pek çok alanına veya fiziğin bakacak olursak belki daha iyi bir konumdayız. Bunun da bir kısmı teorik olarak iyi bilim insanlarına sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Bir kısmı da aslında bu arşiv sistemi denen işin gerçekten herkese bir yerde birazcık eşit bir şans tanımasından kaynaklanıyor herhalde. O anlamda iyiyiz. Çok üstün anormal bilgisayarlara ihtiyacımız yok. Çünkü en azından şu anda çok büyük sayıda fotonlar gelmiyor. Çok böyle anormal bir datayla uğraşmak durumunda şu anda kalmıyoruz. O bir avantaj. Kaynaklar bu işleri üreten çok fazla sayıda foton üretemiyorlar. Çünkü fotonların tanesi zaten çok yüksek enerjili. O da bir avantaj. Yani şimdi böyle çok şey oldu, çok iyi bir şeymiş gibi oldu ama öyle de değil de iyiyiz.
Öyle görünüyor
ya, fena
siz anlattıkça.
Yani. Evet evet, olsun daha iyi. Belki öğrenciler gelir.
Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Burada noktayı koyalım. Meraklısına Bilim'de bugün nötron yıldızları ve kara delikleri gözlemek üzerine, biraz da yüksek enerji astrofiziği üzerine BAGEP ödüllü Profesör Tolga Güver'le konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.